Ayrım 47, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 559. 35. Bölüm. Hedef şahıs Dr. Hans Trautmann, ikamet adresi yukarıda. Her an korumaları ile beraberdir. 8'er saatlik vardiyalar halinde 3'er kişilik baştan aşağıya silahlı birimler cerrah ameliyathaneye giderken bile kendisine eşlik etmekte, ameliyat süresince içeride beklemektedirler. Trautmann hastane dışında yemeğe çıktığı, tiyatrolara, konserlere veya benzeri etkinliklere gittiği zaman gorilleri iki katına çıkmakta, oturduğu koltuklarda iki yanına yerleşip onu ortalarına almakta ve alanda son derece profesyonelce bir biçimde dolaşıp etrafı taramaktadırlar. Trautmann'ın evindeyken korumalar sürekli olarak asansörleri, koridorları ve lüks apartmanın dışını devriye gezerek kontrol etmektedirler. Alarm sistemleri kuruludur. Umumi tuvaletlere girecek olsa iki koruma da onunla beraber içeri girmekte. Üçüncüsü dışarıda bekleyip Trautmann tekrar gözükene kadar nazik bir tavırla diğer insanların içeri girmesini engellemektedir. Bir yere gideceği zaman zırhlı Mercedes limuzinine biniyor. Arabaya saldırı düzenleyecekleri hareketsiz hale getiren bir gaz püstürücü sistem arabanın her yanında mevcuttur ve kontrol panelinden çalıştırılabilmektedir. Uzun mesafeli yolculuklarda özel jetini kullanmaktadır. Bu jet Nürnberg'in güneyinde alarm tesisatlı sıkı korunaklı bir hangarda tutulmaktadır. Gündüz gece durmadan çalışan dijital kameralar hangarın içindeki ve dışındaki her faaliyeti kaydetmektedir. Bu güvenlik rutininden tek sapma Trautmann'ın Bonn'a gidip muhtemelen neo-nazi hareketinin gizli toplantılarına katıldığı gecelerde sürat teknesine atlayıp Ren nehrine açıldığı zamanlarda olmaktadır. Önceki rapora bakınız. Öyle anlaşılıyor ki bu üyelerin hiçbirinin yanlarında bir mürettebat veya kaptan taşımalarına izin verilmemektedir. Bu durum aracın büyüklüğünü ve manevra kabiliyetini de etkilemektedir. Trautmann'ın 125 beygir gücünde bir motoru olan ve şişme küçük bir teknesi vardır. Ancak burada bile döner kameralar sayesinde üst derecede güvenlik içindedir. Bu sistemle marinadaki korumalarıyla tekne arasında sinyal alışverişinde bulunulmaktadır. Marinada acil bir kalkış için her zaman hazır bekleyen bir standart helikopter vardır. Ayrıca şu varsayımlar da dikkate alınabilir. Nehir haritası üzerinde koordinatları tespit eden bir radar aygıtı vardır. Mercedes'te püskürtülen gaz gibi teknenin çevresinde de istenmeyen kişileri caydıracak ya da öldürecek şekilde düzenlenmiş gaz püskürtme boruları bulunmaktadır. Tekneyi kullanan kişinin görevlilerin korunmak için maske taktıkları gözlemlenmiştir. İyi şanslar Claude, bu rapor için gerçekten bana borçlusun. Bonn marinasında herkesle konuşup onları bir tekne alacağıma ikna etmem gerekti. Neyse ki bana borcu olan ve burada çalışan bir İspanyol muhbir domuzun adını bıraktım. Drew Latham bu son paragrafı hafifçe gülerek Moro'nun raporunu antika masanın üzerine bıraktı ve kanepede oturan Karin'le Witkowski'ye baktı. Piç herifin düşünmediği bir ayrıntı kalmış mı diye sordu. Kalmamış galiba dedi albay.
Bilemiyorum dedi Dövriz, daha okumadım.
Haydi oku da ağla. Drew ayağa kalkıp raporu Karin'e getirdi, sonra ikisinin karşısındaki bir koltuğa geçip oturdu. Dövriz okurken Latham da konuşmasını sürdürdü.
Nereden başlayacağımı bilemiyorum dedi, herifi iyi koruyorlar tuvalete kadar.
Kağıt üzerinde zor görünüyor ama yakından bakıldığında boşluklar görülebilir.
Bana işte öyle gelmiyor. Buna göre adamın canını almak, adamın kendisini almaktan çok daha kolay.
Her zaman öyle olmuştur.
Yönlendirme dedi Dövriz, Moro'nun raporundan başını kaldırarak. Düşünebildiğim tek şey bu. Bir şekilde korumaların dikkatini başka tarafa yönlendirmek.
Söylemesi kolay dedi Witkowski. Daha ileri gidilecek olursa iki tanesini hareketsiz hale getirip saldırıyı düzenlemekte aynı kapıya çıkar. Sorun ise nasıl olacağı ve bir de silahşörlerinin ne kadar disiplinli olduğu.
Dediğin gibi Stoş, oraya gidene kadar bilemeyiz bunu.
Lafı açılmışken NATO'dan gelen iki adam aşağıda büromda. Brüksel'den saat 3 uçağıyla yeni pasaportlarıyla beraber geldiler. Bir uçak şirketinin satış elemanları olarak.
Güzel bir kılıf dedi Latham. Avrupa'nın her yanında onlardan var.
Kıyı bucak her şeyi temizlememiz gerekiyordu. Adamların gerçeğe uygunluklarını tamamlamak neredeyse bütün günümüzü aldı. Artık şirketin maaş bordrosunda adları geçiyor.
Bütün bunlar gerekli mi diye sordu Karin.
Aslında öyle genç bayan. Gerçek adlarına ulaşılacak olduğu takdirde çöl fırtınası harekatında eylem yapmış iki özel kuvvet komandosunun hizmet kayıtları çıkacak ortaya. İkisi de bıçağı ve ellerini aynı maharetle kullanabiliyor. Keskin nişancı olduklarından söz etmeme hiç gerek yok sanırım.
Yani adamların birer katil olduklarını söylüyorsun.
Yalnızca gerektiği zamanlarda Karin, aslında ikisi de hoş adamlar, biraz utangaçlar bile. Belirli koşullar altında uygun tepkileri vermek üzere eğitim görmüşler sadece.
Bu komik bir tanım. Aslında karşılarında kötü bir adam olduğunda bu çocuklar hiç düşünmeden kafanı eziveriyorlar demek istiyor diye açıkladı Latham.
Onlardan memnun musun Stoş?
Tam anlamıyla.
Üstelik ikisi de hem Fransızca hem de Almancayı iyi konuşabiliyor öyle mi diye ekledi Devries.
Kesinlikle. Birincisi yüzbaşı Christian Dietz, 32 yaşında. Denison Üniversitesi mezunu, ordu mensubu. Ana babası ve büyük annesiyle büyük babası Almanmış. Üçüncü Reich arasında son dönem Alman yeraltıcılardan. Annesiyle babası Dietz daha çocukken Amerika'ya gönderilmişler.
Öbürü diye sordu Drew.
Anthony adında bir teğmen, Gerald Anthony. O biraz daha ilginç biri dedi albay. Fransız ve Alman edebiyatında çifte doktorasını yapıyormuş ki Pensilvanya'da küçük bir fakültede ders verdiği sırada birden kampüs politikalarına dayanamayacağına karar vermiş. Buraya geldiklerinde kendileriyle ilgili bir şeyler sorabiliriz diye düşündüm diye devam etti Witkowski. Birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Biraz ahbaplık etsek iyi olur.
Bu iyi bir fikir Stanley dedi Karin. Mutfağa biraz aperitif, kahve ve içki filan bir şeyler hazırlatayım.
Hayır diye karşı çıktı Drew.
Aperitif de yok, kahve de yok. Kesinlikle içki filan da yok. Bu soğuk bir askeri harekat. Bırakalım böyle kalsın.
Bu da biraz fazla soğuk olmuyor mu?
Drew haklı genç bayan. Her ne kadar onun böyle şeyler söyleyeceğini hiç beklemiyordumsa da ben hatalıydım. Bu türden dostlukların zamanı daha sonra gelir.
Devries soru sorar bir tarzda ona baktı.
Hala değerlendirme altındalar diye açıkladı Latham. İş için mülakattan geçiyorlar. Bakalım nasıllar, ne yapabiliyorlar. Bir savaşta düşman hatlarının gerisinde eylem yapmış iki özel kuvvet subayının anlatacağı çok şeyleri vardır.
Başka hataylar da olduğunu bilmiyordum.
Yok da ondan ama onlar bilmiyor. Çağır gelsinler Stanley.
Yüzbaşı Christian Diaz biraz kısa olan boyu bir yana bırakılacak olursa Hitler gençliği posterinden çıkıp da gelmiş gibiydi. Sarı saçlı mavi gözlüydü ve dünya halter şampiyonunu kıskandıracak yapıda bir vücudu vardı. Çok deneyimli bir komando olduğu her halinden belliydi. Öte yandan teğmen Gerald Anthony de en az onun kadar adaleliydi ancak boyu çok daha uzundu. Saçları siyahtı, ince yapılıydı. Sanki bir komutla sarmal halindeki duruşundan her an şaklayarak uyanacak bir kamçı havası vardı onda. Vücutlarının aksine yüzlerinde habis bir ifade bulunmuyordu. Gözlerinde düşmanlığın izi yoktu. Bu tezatlığı iyice pekiştirecek bir biçimde Witkowski'nin de söylediği gibi ikisi de temel olarak utangaç tiplerdi. Eski eylemlerinden söz ederken çekingen davranıyorlardı.
Doğru zamanda doğru yerdeydik dedi Deeds hiç yorum katmadan.
İstihbaratımız mükemmeldi diye ekledi Anthony. İstihbarat olmadan Irak ateşi altında ızgara olurduk. Yani onlar da kumda ateş açmasını öğrenmiş olsalardı.
Öyleyse beraber çalıştınız diye sordu Drew.
Telsiz şifremiz Alfa Delta'ydı.
Delta Alfa. Deeds Gerald Anthony'yi düzeltti. İkisi de kullanıyordu dedi Anthony arkadaşına sırıtarak.
Tamam dedi yüzbaşı mütevazı bir şekilde gülümseyerek.
Trabman raporunu okudunuz diye devam etti Latham. Önerileriniz?
Bir restoran dedi teğmen Anthony.
Nehir dedi yüzbaşı Deis aynı anda. Nürnberg'de bekleyip nehri kullanarak onu Bonn'a kadar takip edelim derim.
Neden restoran diye sordu Karin Anthony'ye hitap ederek.
Dikkati dağıtmak daha kolay olur.
Ben de bunu söylüyordum diye sözünü kesti Dövriz.
Ateş açarak gerçekleştirilebilir diye sözüne devam etti Teğmen. Veya gorilleri tespit edip kuvvet kullanarak ya da etkisini anında gösteren uyuşturucuları sularına veya yiyeceklerine katarak onları hareketsiz hale getirerek de yapılabilir. Ama bence alev çok etkili olur. Masada ısıtılıp servis yapılan yemeklerin sosu kolayca değiştirilebilir. Ortalık bir süre patlama ve alevlerle karışabilir, kısa sürer ama biz hedefi çıkartırken dikkati dağıtır.
Ya nehir dedi Witkowski.
Gaz püskürtme borularına tıkaç tıkayabilirsiniz. Bunu daha önce de yapmıştık. Saddam Hüseyin'in devriyeleri böyle geziyorlardı. Sonra yüksek güçle saçmalarla kameraları uçurursunuz. Elektrik sisteminde bir arıza olmuş izlenimi verirsiniz. Burada işin anahtarı balık adam kullanılması. Kamera açısının dışında kalmalı ve tekne sahile yaklaşmadan iş olup bitmeli. Tekneye çıkar sonra da olay yerini terk ediverirsiniz.
Başa dönelim dedi Latam.
Teğmenim siz neden Nürnberg'deki bir restoranın Bonn'daki nehirden daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz?
Öncelikle zamandan tasarruf ettirir. Ayrıca suyun üzerinde hata yapılacak çok şey vardır efendim. Görüş seviyesi düşüktür, püskürtme ağızlarından birine atlama ihtimali var, yayın yapan kameralardan da bir tane bile olsa atladığınız olabilir. Acil durum helikopterlerinin çok güçlü projektörleri vardır. Sürat teknesi de zaten çabucak fark edilebilir. Anladığım kadarıyla düşman bu hedefin canlı ele geçirilmesindense öldürülmesini ya da bombalanmasını tercih edecektir.
İyi bir görüşle albay. Ya siz yüzbaşım, siz neden bir restoranın kötü bir seçim olduğunu düşünüyorsunuz?
Yine hata yapılacak çok yer var komutanım dedi Deitz. Panik halindeki kalabalık korumalar için biçilmiş kaftandır. Dağınık ateş başladığı anda goriller doğruca koruyacakları hedefe koştururlar ve kim olduklarını bilsek bile eğer yakın masalarda oturmuyorlarsa koruma görevlerini etkisiz hale getirmenin de hiçbir yolu yoktur.
Öyleyse silah arkadaşınızdan farklı düşünüyorsunuz dedi Karen.
İlk kez olmuyor efendim ama genellikle bir çözüm buluyoruz.
Ama o senin üstün diye kabaca kesti Witkowski.
Biz pek rütbeye önem vermeyiz dedi Teğmen. Savaş sırasında fark olmuyor zaten. Bir iki aya kadar ben de yüzbaşı olacağım. Sonra da yemek fişlerimizi ayırmamız gerekecek. Artık onun ödemesi için daha fazla ısrar edemeyeceğim.
Sıska mıska ama öküz gibi yiyor diye şikayet etti yüzbaşı Christian Dietz yumuşak bir tavırla.
Bomba gibi bir fikir geldi aklıma diye birden Latam araya girdi. Seren direği gibi ya da öyle bir şey işte hadi birer içki alalım.
Ama sen biraz önce...
Ne dediğimi unutunuz General Dövriz.
N-2 operasyonunun 5 üyesi 3 değişik uçakla Nürnberg'e gittiler. Drew Teğmen Anthony ile birlikte Karin Yüzbaşı Deitz ile Witkowski de yalnız başına... Gerekli düzenlemeleri Claude Moro yapmıştı. Latham'la Dövriz'in aynı otelden yan yana odaları vardı. Witkowski, Anthony ve Dietz şehrin ucundaki başka başka otellerdeydiler. Buluşmaları ertesi sabah Nürnberg'in ana kütüphanesinde bir zamanlar imparatorluk şehri olan kentin tarihine ayrılmış koca koca ciltlerin olduğu raflar arasında gerçekleşecekti. Kütüphanedeki çalışma odasına girerlerken kendilerini doktor öğrencisi, New York'taki Columbia Üniversitesi'nden profesörleri ve yanlarında bayan bir Alman rehber olarak tanıtmışlardı. Belge gerekmemişti çünkü Moro'nun ajanları her şeyi önceden ayarlamıştı.
Buranın bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum diye hayranlığını belirtti aralarındaki tek eski doktora adayı olan Gerald Anthony.
Sabah erken kalkıp etrafı dolaştım. O kadar orta çağı yansıtıyor ki 11. yüzyıl duvarları eski kraliyet sarayı Kartuzyan manastırı
Nürnberg'i düşündüğümde aklıma tek gelen 2. Dünya Savaşı duruşmaları bira ve kimya fabrikalarıydı.
Sen nasıl oluyor da hem Alman sanat öğrencisi oluyorsun hem de Hans Sachs ve Albrecht Dürer'in doğum yerlerini bilmiyorsun dedi Karin.
Hepsi de kalın yuvarlak parlak bir masanın etrafına oturmuşlardı.
Zals aslen bir müzisyen ve oyun yazarıydı. Dürer oymacı ve ressamdı. Ben Alman edebiyatı ve bu edebiyatın yoğun biçimde etkilediği.
Acaba siz iki akademisyen için bir mahzuru yoksa diye Latimer'a girdi Witkowski gülerken. Şu anki gündemimizi meşgul eden başka şeyler var.
Pardon Drew dedi Karin, çok güzel olmuştu böyle yeniden bir... Neyse boş ver.
Yorumunu ben tamamlayabilirim ama tamamlamayacağım diye devam etti Latam. Şimdi kim başlamak istiyor?
Ben de sabah erken kalktım dedi yüzbaşı Deiz. Ama bu tür estetik kaygılarla uğraşmadan Trautmann'ın evini inceledim. Fransız 2. şube raporları tüm detayları veriyor. Adamın gorilleri binanın her tarafında kurt sürüleri gibi dolanıyorlar. İçeri giriyor, dışarı çıkıyor, bina etrafında bir tur atıyor ve geri geliyorlar. Biri ortadan kayboluyor, diğeri ortaya çıkıyor. İçeri girip sonradan başımıza gelenleri başkalarına anlatacak kadar sağ kalmanın imkanı yok.
Onu evinde ele geçirmeyi düşünmemiştik zaten dedi albay. Fransız 2. şubesinin burada Nürnberg'deki adamları bizim gözetleyicilerimiz. Konutundan çıktığı zaman telefon şifreleriyle bize haber verecekler. Biri az sonra burada olacak. Zamanını boşa harcamamışsın yüzbaşım.
Pek değil komutanım. Korumalardan biri içkicinin teki, çam yarması gibi bir şey. Hiç belli etmiyor ama gölgelerde dolaştığı zaman cep şişesinden bir iki fırt çekiyor. Diğerinin ise kasıklarında ve karnında kaşıntı var. Alerjik de olabilir. Ama kendini kuytu köşelere atıp kelimenin tam anlamıyla deliler gibi kaşınıyor.
''Söylemek istediğiniz nedir?'' diye sordu Dövreyiz.
''Pek çok şey madam. Onların bu özelliğini dikkate alarak gizleneceğimiz yerde o adamlardan birini ya da ikisini birden ele geçirebiliriz. Bir kez ele geçirdikten sonra öğrendiğimiz teknikleri kullanarak onlardan bilgi alırız.''
''Bu taktikleri çöl fırtınasında da mı uyguladınız?''
Witkowski açıkça etkilenmişti. ''Orada genellikle yiyecek kullanılıyordu komutanım. O Iraklıların çoğunun ağzına günlerdir tek bir lokma ekmek değmemişti.
Limuzinine nasıl binip nasıl indiğini öğrenmek istiyorum dedi Drew. Apartmanından çıkıp arabasına binene kadar yürümesi lazım. Sonra hastaneye geldiğinde arabasından çıkıp hastaneye girene kadar da yürümesi gerek. Bu otoparklar nerede olursa olsun bir şekilde ortalıkta boy gösterdiği zamanlar olmalı. Çok kısa bile olsa. Bu süreler bizim en iyi şekilde değerlendirmemiz gereken fırsatlar olabilirler.
Sıkıştırılmış zaman dilimleri ve mekanlar aynı şekilde aleyhimize de olabilir efendim diye öneride bulundu Teğmen Antoni. Eğer biz bunları düşünebiliyorsak korumaları da düşünüyordur.
Havalı tabancalarımız, susturucularımız ve sürprizlerimiz var dedi Latam. Bunlar şimdiye kadar çok işe yaramıştır.
Ağır ol diye tembihledi Witkowski. Bir kez ıskaladık mı her şey biter. Eğer bu adamlar bizim burada yaptığımız şeyin kokusunu bir alırlarsa anında her doktor Trautmann'ı paket eder kara ormanda bir yeraltı sığınağına postalarlar. Bence tek atış hakkımız var ve o hakkımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. O zaman iyi bir atış şansı elde edene kadar bekleyip araştırmalarımızı sürdüreceğiz.
Beni rahatsız eden şu bekleme faslı Stoş.
Başarısız olma tehlikesi beni daha çok rahatsız ediyor dedi albay.
Birden Witkowski'nin ceketinden hafif titrek bir ses yükseldi. Elini içeri sokup 2. şubenin Almanya şubesi tarafından sağlanmış ufak bir cep telefonu çıkardı.
Evet. Kahvaltıya geciktiğim için özür dilerim diye Fransızca aksanlı bir telaffuzla İngilizce konuşan bir ses geldi hatta. Kafeden biraz uzaktayım. 1-2 dakikaya kadar orada olurum herhalde.
Yumurta siparişini tekrar vereceğiz. Sen gelene kadar buz gibi oldular.
Çok teşekkür ederim. Soğuk yumurta hiçbir şeye benzemez.
Albay masanın etrafındaki arkadaşlarına döndü. Moro'nun adamlarından biri birkaç dakikaya kadar burada olacakmış. Karin, danışma masasına gidip onu buraya getirebilir misin?
Olur tabii. Adı ne? Örtü kimliği ne?
Ahrend, doçent, Nürnberg Üniversitesi'nden.
Gidiyorum.
Dövri sandalyeden kalktı, kapıya gitti, odadan çıktı.
Bu hanım müthiş bir şey dedi genç Tomando Teğmen Antoni. Yani gerçekten de tarih ve sanatla iç içe.
Biz de biliyoruz diye araya girdi Latam kuru kuru.
Karin'in yanında getirdiği adam Alman veznedar kılıklı biriydi. Orta boylu, jilet gibi ütülenmiş orta kalite elbiseleriyle iyi giyimli bir adamdı. Her bir özelliği orta karardı ki bunun da anlamı onun örümcek gibi yayılmış, Fransız 2. şubesi içinde üst düzey bir operasyoncu olduğuydu. İsim gerekmiyor beyler dedi tatlı bir şekilde gülümseyerek. Sahte isimlere bile gerek yok. Onlar da iyice karma karışık oluyor sonradan. Ancak işin normal gitmesi için bana Karl deyin. Sık duyulan bir addır.
Otur Karl dedi Drew boş bir sandalyeyi işaret ederek. Yardımlarınızı ne kadar takdirle karşıladığımızı söylememe gerek yok.
Öyle umuyorum ve bir faydası olsun diye dua ediyorum.
Bu dualar beni sinirlendiriyor diye sözünü kesti Drew. Pek güven dolu konuşmuyorsunuz.
Çok güç bir göreve başlamışsınız.
Aynı zamanda çok yetkin bir yardım da alıyoruz dedi Witkowski. Rapora ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Bir iki şey. Raporun Paris'e gönderilmesinden bu yana elde ettiğimiz şeylerle başlayayım önce. Trautmann kişisel işlerinin çoğunu hastanenin son derece varlıklı yöneticisinin bürosundan yönlendiriyor. Siyasi ve sosyal açıdan pek çok bağlantıları olan biri. Trautmann onun yanında istediği gibi davranıyor ve yönetici onun talimatlarını derhal yerine getiriyor.
Trautmann'ın hastanedeki konumunu düşünürsek bu biraz tuhaf dedi araştırmacı bilim adamı Gerald Anthony.
Haydi canım Jerry diye karşı çıktı Christian Diaz. Bu aynı savunma bakanlığının oval büro aracılığıyla uçak siparişi vermesi gibi bir şey. Kampüste sözü geçen biri olabilir ama başkandan daha büyük kimse yoktur. Aslında Alman tarzı.
Tamamen öyle.
Kendisine Karl diyen adam evet anlamında başını salladı. Ve bir hata ya da suçlamadan kaçınmak için bu talimatlar kaydedildiğinden ki bu da fazlasıyla Alman tarzı bir iş, Trautmann'ın verdiği talimatların bize geçmesi için hastane memurlarından biriyle anlaştık.
Bu tehlikeli olmadı mı?
Eğer adamın karşısındaki resmi üniformalı biri bu işin polizei güvenlik işi olduğuna inandırırsa olmaz.
Sizler harika adamlarsınız dedi Deitz.
Öyle olmak zorundayız yoksa ölürüz dedi Karl. Her neyse Trautmann bu gece saat 8.30 için Gartenhof restoranın bahçe terasında 6 kişilik yer ayırtmış.
Şansımızı bir deneyelim. Teğmen Anthony pek hevesliydi.
Öte yandan hava hattındaki adamımız Trautmann'ın yarın akşamüstü saat 5 için uçağının hazır olması talimatını verdiğini söyledi bize. İstikamet Bonn.
Ren nehrinde bir neo buluşması dedi Deitz. Su en iyisidir biliyorum bunu.
Yavaş ol Chris diye karşı çıktı Teğmen. Kuveyt'te kuzey plajında çakılmış kalmıştık hatırlamıyor musun?
Çakılıp kalan biz değildik oğlum. Ayı balığı ekibi çakılmıştı. Makinelerinin gücü ters tepti. Neyse onlara yanlardan yaklaşıp kıçlarını nasıl kurtarmıştık?
Tarihte kaldı bunlar diye sözünü kesti Teğmen Antoni. Hepsi madalyasını aldı. Bunu hak etmişlerdi de. İki tanesi harcandı. Umarım bunu da hatırlıyorsundur.
Bunun olmaması gerekiyordu dedi Deitz hafif bir sesle.
Ama oldu diye ekledi Antoni daha da hafif bir sesle.
Öyleyse elimizde iki fırsat var dedi Latham kararlı bir biçimde. Bu gece restoranda ve yarın Ren'de. Sen ne dersin Karl? İkisi de aynı derecede tehlikeli. Sizlere iyi dileklerimi sunarım dostlarım.
Lincoln Heath'in kuzeyindeki terk edilmiş eski havalarında kentin kesilmiş koruluklarının olduğu yerde bakımdan geçmiş iki devasa Messerschmitt ME-323 planör duruyordu. Sadece güçlü jetlere kalmıştı iş artık. 10.000 feet'te motorlar kapanacak ve gürültü iyice azaltılmış olacaktı. Su yıldırımının başlamasına 100 saat vardı. Dale Carly rezervuarıyla Potomac Nehri arasındaki alabildiğine geniş düzlük arazide parçaları bir araya getirilmiş iki tane mamut ME-323 planörü yerde bekliyordu. Önce sökülmüşler sonra Atlantik üzerinden buraya getirilmişlerdi. Zengin yeraltı sularının beslediği dev rezervuar Arlington'a, Falls Church'e, Georgetown'a ve gecekondu bölgeleriyle Beyaz Saray kısmı da dahil Washington'a su sağlıyordu. Kararlaştırılan zaman geldiğinde iki Thunderbird jeti alçalacak, motorları kısa bir süreliğine kapanacak ve planörleri kancalar ve halatlarla göğe çekecekti.
Basınç faktörüne bağlı olarak planörlerin kanatları altına yerleştirilmiş, kendinden ateşlemeli atılabilir roketler çekip kaldırma işlemine yardımcı olacaktı. Temas anında kendiliklerinden harekete geçeceklerdi. Bu taktik Almanya'da Brüderschaft'ın yeni merkezi Mettmach'taki tarlalarda denenmiş ve başarılı olmuştu. Burada da uygulanacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti tamamen zehirlenecek felç olacaktı. Başlangıç zamanı 100 saat sonra. 47. ayrımın sonu. Sayfa 569.